şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye soykırımı tanı çağrısı geliyor. Erivan'a Obama'dan özel bir 100. yıl heyeti gönderilecek. Türkiye ile Batı dünyası arasında 1915 Ermeni soykırımı meselesinden ötürü ilişkilerin hayli gerileceği anlaşılıyor. 24 Nisan soykırımın başlangıç zamanının yıl dönümü olarak kabul edilen, anma tarihi olarak kabul edilen tarih yaklaştıkça. Libya'dan yola çıkan ve yaklaşık 550 göçmeni taşıyan tekne Akdeniz'de alabora oldu. Kazada 400 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceği belirtiliyor ve göçmen akımının hayli büyüdüğü de ayrıca anlaşılıyor. Rusya'nın İran'a 5 yıl ertelemeden sonra S-300 füzelerini teslim etmesine yönelik tartışma da devam ediyor. İsrail'den tepki geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın S-300 füzelerini aldıktan sonra daha saldırganlaşacağını ve Orta Doğu'da istikrarı bozacağını öne sürdü. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'den de bir açıklama var bu konuyla ilgili. İran'a teslim edilecek S-300 sisteminin sadece savunma amaçlı olduğu belirtildi. İran'ın füzeleri güvenliği için kullanacağını söyledi. Rus yetkili S-300'lerin başka bir ülkeye zarar verecek nitelikte olmadığını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada ise İran'a S-300 füzelerinin satışının müzakereleri etkilemeyeceği belirtildi. Ama Netanyahu'nun bu meseleden ötürü Putin'i aradığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Ukrayna'ya Türk askeri danışman gittiği iddiaları var. Rusya yanlısı Kiber Berkut adlı hacker grubu Ukrayna askerlerine eğitim amacıyla görevlendirildiğini iddia ettikleri 58 yabancı askeri danışmanın isimlerini yayınlandı. Askeri danışman olduğu ileri sürülen isimler arasında iki Türk vatandaşı da yer alıyor. Buradan çıkan haberlere, bilgilere göre Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Moskova temaslarında Filistin sorunun çözümü için tek yolun müzakere olduğunu söyledi. Abbas, Filistin halkının 1948 ve 1967 işgalinden bu yana haksızlığa maruz kaldığını, buna rağmen yıllardır uluslararası hukuka uygun ve barışçıl yollarla haklarını aradığı vurgulandı. Mahmut Abbas, barış seçeneğinden vazgeçmiş değiliz. Filistin sorununda adaletli bir çözüme ulaşmak için tek yol müzakereler dedi. Abbas, Rusya'ya Filistin halkının devlet olma çabalarında verdiği destek için de teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de Moskova'da resmi temaslarda bulunuyor. Çiçek, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna krizinden dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlara Türkiye'nin katılmamakta kararlı olduğunu belirtti. Yemen'de Husilere karşı hava operasyonu yürüten koalisyon ülkelerince hazırlanan tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden kabul edildi. Tasarı ile eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in oğluna ve Husi liderlerine silah temini yasaklandı. Tasarı ile birlikte Yemen'e ambargo uygulananların sayısı da 5'e çıktı. Tasarıda ayrıca Husilerden koşulsuz olarak şiddeti bırakmaları, ele geçirdikleri bölgelerden çekilmeleri, siyasi tutukluları ve çocuk askerleri serbest bırakmaları da isteniyor. Rusya bu tasarıda çekimser oy kullandı. Çekincelerinin dikkate alınmadığı gerekçesiyle de tasarıya tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, tasarıda bazı isimlere yer verilmesini eleştirdi. Gatilov bu durumun Yemen'de çatışmaların alevlenmesine yol açabileceğini belirtti. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Bilge Sam dış politika ve güvenlik uzmanlarından ve Rusya uzmanlarından Elnur İsmailov ile Rusya'nın IŞİD'e bakışını ve IŞİD politikalarını ele alacağız. Hem Orta Doğu'daki, hem Kafkasya'daki, hem de Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Rusya'nın politik tutumunu, ayrıca Rusya'nın tutumunun Batılılarla benzerliğini, ortaklaştığı yerleri ve farkları konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Rusya'nın IŞİD'le mücadele politikasını konuşacağız. Konuğumuz bu başlıkla bir makale kaleme alan değerli hocalarımızdan, dış güvenlik, dış politika uzmanı, Rusya uzmanı, Bilge Sam uzmanlarından Elnur İsmailov. Hoş geldiniz Elnur Bey.
Hoş bulduk.
Evet hocam, IŞİD denince bölge ülkelerinin özellikle Suriye ve Irak yakın dönemde Kuzey Afrika'ya da yayılan bir hattı var. Balkanları, Avrupa'yı, Kafkasya'yı tehdit ettiğine dair analizler görüyoruz. Bir yanıyla Rusya'dan uzak gibi duruyor Orta Doğu'da, fakat Rusya'nın da son derece dikkatle üzerinde durduğunu, başta siz olmak üzere akademisyenlerin çalışmalarından biz görüyoruz. Ben öncelikle Rusya'nın kaygılarının sebebini sadece Orta Doğu'dan mı kaynaklanıyor? Kendi yakın coğrafyasıyla ilgili başka sıkıntıları var mı? Rusya'nın kaygılarının bir sebebini öğrenelim, sonra politikalarını ve bunun Avrupa, Türkiye ya da Amerika ile farklarını ya da benzerliklerini soracağım. Buyurun hocam.
Genel olarak Soğuk Savaş sonrası döneme baktığımızda dünyada bir küresel tehdit olarak bir terör tehlikesinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu bölgesel olarak ve herhangi bir devlete karşı olarak zaman zaman baş kaldırmıştır. Ve bu anlamda Rusya'nın rolü ve Rusya'ya karşı olan terör tehlikesinin de hatırladığımız kadarıyla 1990'lı yıllarda Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki terör tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve daha sonra çözüme ulaştırmak için girmiş olduğu çabalar, bundan sonraki yıllarda Rusya'nın artık bu sorunu kendi iç bölgesinde sorun olmaktan çıkarmak üzerine kurulmuş bir strateji üzerine gelişmiştir. Bu anlamda yeni bir dönemde, yani hatırlarsak 2000'li yılların başında artık Çeçenistan'da sorunun hemen hemen çözülmesinden sonra artık yeni bir boyutuyla diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerini de kapsayan bir terör tehlikesinin ortaya çıktığını görmekteyiz ve son 5-10 yıl içerisinde baktığımızda Orta Doğu'yu kapsayan bir terör tehlikesinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu anlamda da Rusya'nın terörü kendi iç güvenliğine bir tehlike olarak görmesi, dolayısıyla onun küresel boyutlu bir teröre karşı bir strateji izlemesini zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda özellikle IŞİD üzerine dayandığımızda dikkat etmemiz gereken, Rusya böyle bir tehlikeyi hala kendi iç güvenliğini tehlike olarak görmekte devam etmektedir. Kuzey Kafkasya'da mevcut olan, önceki kadar güç olmayan fakat ileride daha büyük bir boyuta ulaşabilecek bir tehlikeyi Rusya önlemek istemektedir. Bildiğimiz kadarıyla Aralık ayı sonunda Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından Orta Doğu'da faaliyet gösteren ve uzantıları Kuzey Kafkasya'da mevcut olan IŞİD, El Nusra Cephesi gibi terör örgütlerinin listesine almakla başladı. Aynı zamanda Rusya topraklarında her türlü propaganda faaliyeti yasaklandı bu kararla. Genel olarak yine geçtiğimiz yıl sosyal medya tarafında geniş olarak yayınlanmış IŞİD'in militanları tarafından Rusya'nın tehdit olarak gösterildiği bilinmektedir. Bu farklı dönemlerde bir IŞİD komutanı tarafından Rusya hedef alınmıştır. Irak ve Suriye'den sonraki üçüncü bir ülkenin Rusya olacağı olarak beyan edilmiştir. Aynı zamanda Kuzey Kafkasya'dan, ağırlıklı olarak Kuzey Kafkasya'dan IŞİD örgütüne katılmak için giden Rusya vatandaşlarının olması, bir sonraki gelecek dönem itibariyle bunların tekrar Rusya'ya dönmesi ile bir tehlike, farklı bir tehlikenin farklı bir boyutunu ortaya çıkarmaktadır ki Rusya bundan endişe etmektedir. Onun için Rusya'nın amacı sorunun Orta Doğu'da çözümlenmesi. Diğer taraftan baktığımızda sadece iç bölgesini düşünmesek ve eski Sovyet Cumhuriyetlerini kapsayan anlamda IŞİD'in uzantılarının mevcut olduğu yine bilinmektedir. Son dönemlerde özellikle Rusya Orta Asya devletleriyle askeri işbirliği anlaşmalarını özellikle terör tehlikesinin önlenmesi üzerine kurmaktadır. Yani ister Türkmenistan ister Özbekistan'la olsun son dönem ilişkilerini incelersek böyle bir gelişmenin ağırlıklı olarak Afganistan üzerinden Orta Asya'ya gelebilecek olan bir terör tehlikesinin karşısına alınması üzerine geliştiğini görmekteyiz. Aynı zamanda Kuzey Kafkasya üzerinden yine diğer Güney Kafkasya bölgesinde Azerbaycan, Gürcistan'da yaranabileceği tehlikelerin de Rusya için bir tehlike oluşturduğunu dikkate alırsak terörün önlenmesi üzerine Rusya aktif bir politika izlemektedir.
Peki Orta Doğu'da çözülmesi gerektiğini düşünüyor dediniz. Gerçekten de Orta Doğu'dan biz Avrupa'ya yüksek dozajlı şiddet ihracı olduğunu da görüyoruz. En son Charlie Hebdo saldırılarında tanık olmuştuk. Avrupa ülkeleri ve Amerika'da Orta Doğu'da hatta bir koalisyon halinde IŞİD'le mücadele ettiklerini ilan ediyorlar. Uçaklar kullanılıyor, çatışmalar var. Bu konuda Avrupa Birliği, Amerika, Rusya ve bölge ülkelerinin bakışlarında bir farklılık söz konusu mu?
Genel olarak IŞİD'le mücadele kapsamında değerlendirdiğimizde çok farklı bir strateji izlenmemektedir. Ayrıca Suriye ve Irak politikaları incelendiğinde dediğiniz aktörlerin farklı yaklaşımları olabilir. Bir ay ki Şubat ayı başlarında, 2015 yılı Şubat ayı başlarında Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Çurkin tarafından IŞİD'e karşı mücadeleyi öngören bir taslak metin sunulduğu bilinmektedir ki burada terör örgütüne yardım eden ülkelerin mali desteğinin ve örgütün Irak ve Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çıkardığı petrol satışından elde ettiği gelirlerin önlenmesi gerektiği net bir şekilde ifade edilmiştir ve bu daha sonra bir karar olarak Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmıştır. Diğer taraftan biz Lavrov ve Kerry görüşmeleri zamanı ayrıca istihbarat birimleri Amerika olsun, Rusya olsun istihbarat birimlerinin Orta Doğu bölgesinde IŞİD'le mücadele kapsamında ortak bir pozisyon ortak tavır sergilediğini de görmekteyiz. Nece ki biz genel olarak baktığımızda özellikle son iki yıldır Ukrayna krizinden dolayı Batı dünyasıyla Rusya'nın birbirine karşı geldiği bir zamanda özellikle IŞİD'le mücadelede iki taraflar anlaşmaya varabilmekteler. Diğer taraftan bölgesel aktörlerle Rusya'nın ilişkileri değerlendirildiği zaman İran'la ağırlıklı olarak Rusya'nın çıkarının bölgede bilinmektedir. Diğer bölgesel aktör olan Türkiye'nin özellikle IŞİD'le mücadele sorununa Rusya'nın yaklaşımı farklı. Her ikisi IŞİD'le mücadele kapsamında aynı şekilde IŞİD'le mücadele edelim diyorlar. Fakat özellikle konu Suriye üzerine dayandığı zaman ülkelerin yaklaşımları farklılık göstermektedir. Fakat yine dediğim gibi genel olarak baktığımızda Ukrayna krizinden dolayı ortaya çıkmış bu Batı ve Rusya karşıtı gelişmeler Orta Doğu'daki IŞİD'le mücadelede farklılık göstermektedir ve taraflar birbirini anlamaktadırlar. Onun için farklı yaklaşımlar olmasına rağmen genel itibariyle mücadelede ortak stratejiler üzerinden politikalar izlemekteler.
Evet, anladığım kadarıyla ama Suriye'de bir istisna var. Uygulama konusunda uyumsuzluk doğuyor. Suriye dışındaki bölgelerde ise uygulamada da genel stratejilerde de anlaştığını söylüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum hocam?
Evet. Yani burada da farklı bir açıdan yaklaşmak lazım. Yani Suriye ve Irak'ta Rusya'nın çıkarları ve Rusya'nın çıkarlarını tehdit eden faktörler. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman o sorduğunuz soru net anlaşılacaktır. Suriye ve Irak'ta Rusya'nın spesifik çıkarları olarak ne söylenebilir? Dikkatle incelediğimizde Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın yani Sovyetlerin bu iki ülke ile stratejik müttefikliği bilinmektedir. Yani her iki ülke ile önemli ilişkileri mevcuttu. O açıdan değerlendirdiğimiz zaman ve özellikle Soğuk Savaş sonrasında Rusya'nın çıkar alanları olarak bilinen ülkelerden zaman zaman uzaklaştırıldığı bir dönemde ve daha sonrasında Arap Baharı ile ortaya çıkmış yeniden Rusya'yı bölgesel güç olarak, küresel güç olarak tüm coğrafyalardan uzaklaştırmak üzerine kurulmuş Batı politikası Rusya'nın Suriye'de farklı bir çizgi üzerinde bir strateji yürütmesini gerektirdi. Bu açıdan değerlendirildiği zaman iki önemli faktör. Rusya'nın Suriye'deki çıkarı ne? İlk olarak Rusya Suriye'deki çıkarını ABD'nin ve Batı dünyasının genel olarak yayılmacı, hegemonik politikalarının önlenmesi için önemli bir nokta olarak gördü. Özellikle hatırlarsak Birleşmiş Milletler'de 2011 yılı itibariyle Libya üzerinde alınmış karar sonrasında NATO'nun Libya'da gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrasında Rusya Libya'daki gücünü, çıkarlarını da kaybetmiş oldu. Fakat Rusya Batı'yla aynı pozisyon sergilemesine rağmen Libya'da jeostratejik olarak bir kayba uğradığını gördüğümüz zaman Suriye'de aynı hatayı tekrarlamadı ve Birleşmiş Milletler'in Suriye üzerine ve Beşar Esad rejimi üzerine yapılmış herhangi bir kararı veto uygulamaya başladı. Ve bu da diğer taraftan ilk olarak dediğim gibi Amerika'nın hegemonik politikalarını önlemek, diğer açıdan Esad rejiminin iktidarda kalmasını devam ettirmek ve bu anlamda da terör örgütüyle mücadele kapsamında Esad rejimini desteklemek üzerine bir strateji geliştirmiştir. Aynı zamanda dikkat etmemiz gereken başka bir şey Suriye'de ve Irak'ta olmak üzere ekonomik olarak Rusya'nın çıkarlarının burada vurgulanması lazım. Irak'ta bildiğimiz üzere petrol ve doğalgaz alanında Irak'la ilişkiler gelişmektedir. Diğer taraftan savunma alanında Rusya'nın hem Irak hem Suriye'de önemli yatırımları mevcuttur ve son yıllarda, son 5 seneye baktığımız zaman yani Suriye'de devamlı olarak bu şekilde gelişiyor. Irak'ta ise özellikle son 5-6 senedir yapılan anlaşmalarla savunma sanayisine büyük bir katkı sağlamaktadır ki Rusya bu pazarı kaybetmemek istemektedir. Suriye'de de aynı şekilde ya Tartus deniz üssünü dikkate alırsak jeostratejik açıdan Rusya için önemli. Yani Suriye her hem politik hem ekonomik hem jeostratejik olarak Rusya için önemli olduğu için Beşar Esad rejiminin desteklenmesini sürdürmektedir. Ve bu açıdan da Batı'yla Suriye politikası üzerinde karşı karşıya gelmektedir ki bu izlenimini devam ettireceği gözüküyor.
Evet hocam. Değerli dinleyiciler, konuğumuz dış politika ve güvenlik uzmanlarından ve özellikle Rusya konusundaki uzmanlığıyla öne çıkan isimlerden Elnur İsmailov idi. Kısıtlı süremiz içerisinde Rusya'nın IŞİD politikalarını ve IŞİD'e nasıl baktığını ve Batı'yla ve Orta Doğu'daki ülkelerle benzerlik ve farklarını konuşmaya çalıştık. Bu kısa süre içerisinde verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Elnur hocam katılımınız için de.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi
atamazsınız.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.